Herkese merhaba. Suç Konusu Podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İlayda. Anlatmaya başlamadan önce bir hassas içerik uyarısı yapmak istiyorum. Çünkü bu bölümde bahsedeceklerimiz cinayetten çok çok daha fazlası. Bu bölümde bahsedeceğimiz kişi genelde seri katil olarak adlandırılan Ed Gein. Ancak kendisi yaygın olarak bilinen bu yanlışın aksine aslında bir seri katil değil. Neden böyle söylediğimden ilerleyen dakikalarda kendisinin eylemlerinden söz ettikten sonra bahsedeceğim ama şimdi anlatmaya en baştan başlamak istiyorum. Edward Theodore Gein, 27 Ağustos 1906 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinde La Crosse County'de dünyaya geldi. Edward'ın Henry George adında kendisinden 5 yaş büyük bir de abisi vardı. Yani anne, baba ve iki oğullarından oluşan 4 kişilik bir aileydiler. Ailenin babası George Philip Gein alkolik bir adamdı. Hiçbir zaman doğru düzgün bir iş hayatı olmamıştı. Girdiği işlerde bir düzen tutturamıyor ve sürekli iş değiştiriyordu. Marangozluktan sigortacılığa kadar birçok iş dalında şansını denemiş olsa da önündeki en büyük engel olan alkolizm nedeniyle bir işte uzun süre çalışabilmesi pek de mümkün olmuyordu. Ailenin annesi olan Augusta William Hine Gein'e gelecek olursak kendisi aşırı dindar ve dominant bir kadındı. Kocasıyla arası hiçbir zaman iyi olmamıştı. Aralarında bir sevgi bağının olmamasının yanı sıra Augusta katı bir Lutheran olarak kocasının davranışlarını asla onaylamıyordu. Augusta'nın çocuklarıyla arasındaki bağ ise çok farklı bir boyuttaydı. Kendisinin bir diktatör gibi üzerlerine hüküm kurarak yetiştirmekte olduğu oğulları ona çok bağlılardı. Daha önce de bahsettiğim gibi evin babası olan George'un düzenli bir işi ve dolayısıyla düzenli bir geliri olmadığı için evin geçimini sağlama sorumluluğu tek başına Augusta'ya kalmıştı. Bu nedenle kendisi birkaç yıl boyunca yerel bir bakkal dükkanı işleterek ailesini rahatça geçindirebilecek gelir elde etmeyi başardı. Ancak birkaç yıl sonra Augusta oğulları Henry ve Edward'ı şehrin kötülük ve günahlarından uzak tutması gerektiğini düşünerek Wisconsin Plainfield kasabasından 63 hektarlık arazisi olan bir çiftlik satın aldı. Augusta ve oğulları çiftlik işleriyle ilgilenirlerken George bu konuda onlara hiç yardımcı olmuyordu. Sağlığı gitgide kötüleşmekte olan adam kazandığı paranın da hepsini zaten alkole harcıyordu. Çocuklarsa bu dönemde çiftliği sadece okula gitmek için terk ediyorlardı. Çiftlikte oldukları zamanlarda Augusta çocuklarının yabancılarla iletişim kurup onlardan etkilenmelerini istemiyordu ve bu nedenle de yabancıları çiftliğinden oldukça uzak tutmaya çalışıyordu. Yani çocukların çiftlikte oldukları süreçlerde başka insanlarla iletişim kurmaları mümkün değildi. Gerçi bu durum onlar için okuldalarken de değişmiyordu. Çünkü Augusta oğulları her arkadaş edinmeye çalıştığında onları cezalandırıyordu. Ayrıca Edward tüm bunların üstünde bir de okulda akran zorbalığına maruz kalıyordu. Kendisinin sol göz kapağında bir büyüme olmuştu ve onun okuldaki diğer çocuklar tarafından şaka malzemesi yapılmasına neden oluyordu bu durum. Bunun dışında Edward'ın rastgele kahkahalar attığı ve kendi kendine güldüğü de öğretmenleri ve diğer öğrenciler tarafından da söylenen bir şeydi. Ancak bu kadar zayıf sosyal becerilerine ve annesi tarafından gördüğü onca baskıya rağmen Edward başarılı bir öğrenciydi ve özellikle de okumayı çok seviyordu. Edward'ın eğitim hayatı 1920 yılında 8. sınıfı bitirmesinin ardından sonlandı ama kendisi hala oldukça da hevesli bir okuyucuydu. Edward'ın okula gittiği dönemde de sonrasında da Augusta her öğleden sonrayı oğullarını İncil okuyarak geçiriyordu. Genellikle Eski Ahit ve Vahiy kitabından ölüm, cinayet ve ilahi cezalarla ilgili bölümleri seçerek okuyordu çocuklarına. Ayrıca sık sık da oğullarına dünyanın doğuştan gelen ahlaksızlığı, içmenin kötülüğü ve tüm kadınların şeytanın araçları olduğu konularında söylemlerde bulunuyordu. Ama tabii kadınlar şeytanın araçları olsa da ona göre kendisi buna dahil değildi. Hatta bir gün Edward ve annesi yakınlarında yaşayan başka bir adamın yanına saman almaya gittiklerinde Smith adındaki bu adamın bir köpeği dövdüğüne şahit oldular. Tam da o sırada bir kadın Smith'in evinden dışarı çıkarak durması için ona bağırdı ancak Smith buna aldırış etmeyerek köpeği öldüresiye dövdü. Bu olay karşısında Augusta'nın yorumu çok garipti çünkü kendisinin rahatsız olduğu şey bir köpeğin ölümüne dövülmüş olması değil, Smith'in evinde onunla evli olmayan bir kadının varlığıydı. Kadın Smith'e köpeği dövmeyi bırakması için bağırırken Augusta da kadına Smith'in fahişesi diye bağırmaya başladı. Okul hayatlarının bitmesinin ardından Edward ve Henry çiftlik işleri dışında başka işlerde de çalışmaya başladılar. Kasabada yaşayan diğer insanların ufak tefek işlerini yapıyorlardı. Her iki kardeş de tamirci olarak çalışmaya başladılar ve bu sırada Edward zaman zaman kasabadaki insanların bebeklerine bakıcılık da yapıyordu. Yetişkinlerdense çocuklarla daha iyi bir şekilde ilişki kurabildiğini düşündüğü için de bu işini oldukça seviyordu. 1 Nisan 1940 tarihinde Gain ailesinin babası olan George 66 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedeni alkolizminin yol açmış olduğu kalp yetmezliği ve akciğer rahatsızlıklarıydı. George'un ölümünün ardından Augusta sık sık onun güçsüz olduğu için öldüğünden ve cehenneme gideceğinden söz etmeye başladı. 16 Mayıs 1944 tarihinde Edward ve Henry çiftlik arazisindeki bataklık bitkilerini ayıkladıkları sırada bir yangın başladı ve kısa süre içerisinde de kontrolden çıktı. Çiftliğe gelen itfaiyenin yangını tamamen söndürebilmesi o günün akşam saatlerine kadar sürmüştü. Yangının söndürülmesinin ardından itfaiyeciler çiftlikten ayrıldılar. Ancak çok geçmeden Edward abisi Henry'nin kayıp olduğunu bildirdi. Çiftliğe bu kez de arama ekipleri geldi ve fenerler eşliğinde Henry'yi aramaya koyuldular. Bu arama çok sürmedi çünkü Edward'ın yönlendirmeleri sayesinde Henry'nin cansız bedeni çok geçmeden bulundu. Yerde yüzüstü yatan Henry'nin bir süredir ölü olduğu belirlendi. Ancak işin ilginç yanı ceset yanmamıştı ve vücudunda ilk bakışta görülebilecek belirgin bir yara da yoktu. Bu nedenle ölüm nedeninin kalp yetmezliği olduğu düşünüldü. Fakat aradan bir süre geçtikten sonra bu ölümle ilgili şaibeler ortaya çıkmaya başladı. Henry'nin öldüğünde kafasında morluklar olduğundan bahsediliyordu. Başlangıçta polis herhangi bir yanlışlık olması ihtimalini kesinlikle reddetse de ilçe adli tabibi tarafından Harry'nin ölüm sebebi resmi olarak değiştirildi ve ölüm nedeninin boğulma olduğu açıklandı. Yetkililer de bunu kabul ettiler ancak bırakın bir soruşturma başlatmayı Harry'nin bedeninde otopsi yapılmasına dahi gerek duymadılar. Bana kalırsa cinayet olduğu çok açık bir şekilde ortada olan bu olayı araştırmamış olmaları sorumsuzluk ve görevi olması gerektiği gibi yerine getirmemekten başka hiçbir şey değil. Yani biraz daha özetleyerek genel çerçeveden bakacak olursak Henry'yi son gören kişi kardeşi Edward ve tesadüfe bakın ki çıkan yangının ardından abisinin kayıp olduğunu bildiren ve bunun hemen ardından da polislerin Henry'nin cesedini eliyle koymuş gibi bulmasını sağlayan kişi de Edward. Ayrıca Henry'nin boğularak öldüğünün ve kafasındaki morlukların da resmi kayıtlara geçtiğini düşünecek olursak, bunun kazaya da doğal ölüm olarak gösterilmeye çalışılmış bir cinayet olduğu ve akla gelebilecek ilk şüphelinin de Edward olduğu gayet açık. Ki bunların yanı sıra zaten o sıralarda kasabada dolaşmakta olan da bir dedikodu var. Bu dedikoduya göre Henry'nin iki çocuk annesi ve boşanmış bir kadınla bir ilişkisi vardı ve Henry yakın zamanda bu kadınla birlikte yaşamaya başlamayı planlıyordu. Fakat bu durum Augusta'nın oğullarının beklentilerine çok tersti. Bu nedenle Edward abisinin annelerini hayal kırıklığına uğratmasından çok korkuyordu. Ki zaten bu durum Edward'ın annesine bağlılığını da göz önüne aldığımız zaman Henry'yi öldürmesi için gerekli motivasyonu da sağlamış oluyordu. Ancak yetkililer bu şekilde düşünmemiş ya da yeterince umursamamış olacaklar ki bu olayı soruşturmaya bile gerek duymamışlardı. Henry'nin ölümünden çok kısa bir süre sonra Augusta felç geçirdi ve bunun üzerine zaten annesine aşırı derecede bağlı olan Edward artık hayatını tamamen annesine adadı. Augusta ilkinden çok kısa bir süre sonra ikinci bir felç daha geçirdi ve bu kez sağlığı hızla kötüye gitmeye başladı. 29 Aralık 1945 tarihinde 67 yaşındayken hayatını kaybetti. Augusta'nın ölümü Edward'ı kelimenin tam anlamıyla yıkmıştı. Hayattaki tek arkadaşı olan annesini kaybetmesinin üzerine Edward önceden birlikte yaşadıkları çiftlikte annesinin kullandığı odaları koruma altına aldı ve buraları bir nevi türbeye dönüştürdü. Kendisi de evin diğer kısımlarını kullanıyor ve mutfağın hemen yanındaki küçük bir odada kalıyordu. Zaman geçtikçe Edward'ın koruma altına aldığı odalar olduğu gibi kalırken evin diğer kısımları gitgide daha da kötü ve bakımsız bir hal almaya başladı. Zamanını genelde çiftlik işleriyle geçiren Edward, 1951 yılında federal hükümetten çiftlik için bir gelir desteği almaya başladı. Bu süreçte zaman zaman belediyenin yol ekibiyle ve bölgedeki ekin arman gruplarıyla birlikte çalıştı. Çalışmadığı zamanlarda da vaktini bolca okuyarak geçiriyordu. Okuduğu kitap ve dergilerin içerikleri genellikle yamyamlar, Nazi vahşetleri, insan anatomisi ve mezar soygunculuğu gibi konulardı. Edward'ın yalnız yaşamakta olduğu bu dönemde bir iş için çiftliğe gelen kasabadan bir çocuk, Edward'ın yatak odasındaki kafa taslarını gördü. Daha doğrusu Edward bunları ona kendisi göstermiş, yani aslında bir nevi sergilemişti. Bu kafa taslarını gösterirken bir yandan da onları Pasifik Okyanusu'nda kafa tası avcılığı yapan bazı adamlardan aldığını anlatıyordu. Çocuk tabii ki tüm bunları ailesindeki insanlarla paylaştı ancak onlar çocuğun anlattıklarını onun hayal gücünün bir ürünü olarak yorumlayarak ciddiye almadılar. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra yine çiftlik işleri için oraya uğrayan iki genç adam da aynı manzarayla karşılaştı. Ancak onlar da gördüklerinin yaklaşmakta olan Cadılar Bayramı için dekorasyon olduğunu düşündüler. Ama tabii Edward'ın yaşadığı çiftlik evindeki kafatasları ile ilgili söylentiler kasaba halkı arasında yayılmaya başlamıştı. Ancak bu dedikodularda da bu durum ciddiye alınmadığı gibi alay konusu bile oluyordu. Hatta öyle ki insanlar Edward'ı kasaba içinde gördüklerinde ona odasında kafatasları saklamasıyla ilgili esprili bir dille takılıyorlardı. Ve Edward da onlara gülümseyerek karşılık veriyordu. İnsanların bu durumu ciddiye almama sebepleri bence aslında Edward'ı ciddiye almıyor oluşları. Çünkü normalde bir insanın yatak odasında kafatasları sakladığını öğrendiğinizde bunu garipsersiniz. Ancak kasaba halkı kendi halinde biraz kafadan çatlak ama zararsız biri olarak nitelendirdikleri Edward'ın kötü bir şey yapabileceğini düşünmemiş olacaklar ki dediğim gibi bu durumu kendi aralarında şaka malzemesi bile yapmışlardı. Şimdi gelelim genel olarak Edward'ın itiraflarıyla gün yüzüne çıkmış olan gerçeklere. Edward, annesi Augusta'nın ölümünden 18 ay kadar sonra muzdarip olduğu yoğun yalnızlığın garip bir hal aldığını fark etmeye başladı. Böyle basitçe garip bir hal dediğime bakmayın, kendisi annesinin defnedilmiş olduğu mezarlığa gidip gelmeye devam ettiği dönemde artık birkaç ziyaret sonra oradaki mezarları kazmaya başladı. Kazdığı ilk mezarda tahmin edebileceğiniz gibi annesininkiydi. Yani artık annesine olan bağlılığı ve onu sürekli yanında istemesine sebep olan depresif ruh hali onu annesinin bedeninden arta kalanları mezardan çıkarıp çalmasına neden olmuştu. Ancak Edward'ın mezar kazarak çaldığı tek ceset Augusta'nınki değildi. Edward'ın anlattıklarına göre 1947 ve 1952 yılları arasında kendini kaybettiği durumlarda çevredeki 9 mezarlığa toplamda 40 kadar ziyarette bulunmuştu. Gece yaptığı bu ziyaretlerin yaklaşık olarak 30 kadarında mezarlıktayken kendine gelmiş ve mezarları kazmayı bırakarak eve eli boş bir şekilde geri dönmüştü. Ancak eve eli boş dönmediği zamanlarda ise annesine benzediğini düşündüğü orta yaşlı ve yakın zamanda gömülmüş olan kadınların mezarlarını kazarak cesetlerini çalıp onları eve götürüyordu. Edward bu şekilde toplamda 9 kadının bedenini onların mezarlarını kazarak çaldı. Edward'ın tek suçu ceset hırsızlığı değildi. Plainfield'da bir meyhane sahibi olan Mary Hogan'ı biraz takılmak ve bir şeyler içmek için evine çağırdı. Ancak tabii ki olanlar Edward'ın kadına teklif ettiklerinden çok daha farklıydı. Çünkü evde otururlarken Edward kalkarak perdeleri kapattı, 22 kalibrelik tabancasını eline aldı ve Mary'i alnından vurarak öldürdü. 16 Kasım 1957'de ise Plainfield'da bir hırdavatçı dükkanını işleten Bernice Worden ortadan kayboldu. Kadının kamyonunun en son sabah saat 9.30'da hırdavatçının olduğu binanın arka tarafından ayrıldığı görülmüştü. Kadının şerif yardımcısı olan oğlu Frank Worden saat 5 sularında dükkana geldiğinde kasanın açık olduğunu ve yerde kan lekeleri bulunduğunu gördü. Bernice'in yazmış olduğu son makbuz bir galon antifriz için yazılmıştı. Ve tesadüfe bakın ki Edward bu olaydan bir gün önceki akşam dükkana gelerek yarın sabah bir galon antifriz için geri döneceğini söylemişti. Bunun üzerine yetkililer Edward Gein'i şüpheliler listesinin başına yerleştirdiler. Ve Edward aynı günün akşamı bir bakkal dükkanındayken yakalandı. Gein ailesinin çiftliği arandığında ise çiftlik arazisinin içindeki bir kulübede Bernice Worden'ın cansız bedeni bulundu. Kadın başının arkasına 22 kalibrelik bir silahla bir kez ateş edilerek öldürülmüştü. Ancak evde bulunanlar bununla sınırlı kalmadı. Evden bütün ve parçalanmış haldeki insan kemikleri, insan derisinden yapılmış bir çöp sepeti, birkaç sandalyede kaplama olarak kullanılmış insan derisi, karyola dirseklerinde kafa tasları, insan kafa taslarından yapılmış kaseler, omuzlardan bele kadar olan ve insan derisinden yapılmış olan bir korse, kadınların yüzlerinden yapılmış olan maskeler, bazı iç organlar, bir ayakkabı kutusunda bulunan 9 adet vulva, kadın meme uçlarından yapılmış bir kemer, 4 tane burun, bir pencere gölgeliği ipinde bir çift dudak, insan yüz derisinden yapılmış bir abajur ve kadın tırnakları çıktı. Edward'ın kokmamaları için tuzlamış olduğu bütün bu vücut parçaları ve onlardan yapmış olduğu eşyalar fotoğraf çekimlerinin ve yapılan incelemelerin ardından hemen bertaraf edildi. Teyit amaçlı Edward'ın cesedini çaldığını iddia ettiği kadınlardan 3'ü seçilerek kadınların mezarları açıldı ve bu 3 mezardan ikisi boştu. Bir diğerinde ise sadece bir levye vardı. Yani böylece aslında Edward'ın evinde bulunan vücut parçalarını tıpkı iddia ettiği gibi mezarları kazarak çaldığı cesetlerden elde etmiş olduğu da öğrenilmiş oldu. 1957 yılında kendisinin şizofren ve psikopat olması gerekçeleriyle ceza ehliyetinin olmadığına karar verildi. Edward ise annesine benzeyen iki kadını öldürdüğünü kabul etmiş olmasına rağmen bu anlarda kendisini kaybetmiş olması nedeniyle suçsuz olduğunu iddia etti. Verilen raporlarda da akli dengesinin yerinde olmadığı ve kendisinin yargılanmaya uygun olmadığı sonucuna varılınca Edward bir süre birkaç farklı psikiyatri kurumunda kaldı. 11 yıl kadar sonra yani 1968 yılındaysa onun artık kendi savunmasına katılmaya uygun olduğuna karar verildi. Yargılamanın ardından Warden'ı öldürmekten suçlu bulundu ve bir akıl hastanesine gönderildi. 1984 yılına kadar kaldığı ve hastanedeki birçok kişi tarafından terbiyeli, yardımsever biri olarak tanıdığı bu hastanede geçirmiş olduğu bir kanser nöbetinin ardından solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 27 Temmuz 1984'te sabah saat 6'da sadece 4 kişiyle birlikte Plainfield mezarlığına annesinin mezarının yanına defnedildi. Edward'ın ölümünden bir yıl sonra ise çiftlik hala gizemini korumakta olan bir yangın nedeniyle yok oldu. Edward Gay'nin bazı kişisel eşyaları ve Ford arabası ise açık arttırmada satıldı. Şimdi de bölümün başında bahsetmiş olduğum seri katil olma konusundan kısaca bahsetmek istiyorum. Bir kişinin seri katil olarak sınıflandırılabilmesi için 30 günden daha fazla bir zaman içerisinde 3 ya da daha fazla kişi öldürmüş olması gerekir. Yani genel kanının aksine Ed Gein olarak tanınan Edward Theodore Gein aslında bir seri katil değil. Çünkü kendisinin evinde her ne kadar fazla sayıda insana ait kalıntılar ve vücut parçaları bulunmuş olsa da Edward bu kişileri öldürmemiş, onların cesetlerini çalmıştı. Evet, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Olayla ilgili kişi ve mekanların fotoğraflarını Suç Konusu adlı Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Ayrıca olayla ve genel olarak bölümle ilgili yorumlarınızı da yine aynı Instagram hesabındaki ilgili postun altında benimle paylaşabilirseniz çok sevinirim. Umarım keyifle dinlediğiniz bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.